Değerli konu ve konuklarıyla özel gündem başlıyor. Değerli 102 Radyo Üniversite dinleyicileri, Akademik Bakış programına hoş geldiniz. Program yapımcısı Samet Candar, ben sunucunuz Dilek Karabulut. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni konu ve konuklarla sizlerleyiz. Bu hafta iklim ve iklim elçiliğinden bahsedeceğiz. Yanımda çok değerli konuklarım, Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Zeynep Ceylan ve Atatürk Üniversitesi İklim Elçisi Doktor Öğrencisi Şahin Korkmaz var. Öncelikle hoş geldiniz. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız hocam?
Merhabalar, ben Şahin Korkmaz. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda 102.000 öncelikli alanlarda sürdürülebilir ve akıllı kentler konusunda doktora yapıyorum. Ve aynı zamanda üniversitemizin iklim elçisiyim.
Hocam teşekkür ederiz. Öncelikle sizinle başlayalım hocam sorularımıza. İklim ve iklim değişikliğinden bahseder misiniz?
Tabii ki şöyle başlayalım isterseniz. Dünyadaki en önemli problemlerden bir tanesi iklim değişikliği.
Evet.
İklim ve iklim değişikliği aslında. Meselenin özüne inecek olursak aslında sanayi devrimiyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz burada. Sanayi devrimiyle beraber ve insan popülasyonunun çok artmasıyla beraber son 100 yılda insan popülasyonunda inanılmaz bir artış gerçekleşti. Bilim ve teknolojinin de etkisiyle.
Evet.
Bu tüketim ve üretim süreçleri ve lojistik süreçleri inanılmaz bir artış gösterdi. Bütün bu faktörler aslında atmosferimizdeki kirletici gazların da artışına neden oldu. Bu gazlar neler diye bakacak olursak aslında bilindiği üzere sera etkisi yaratan gazlardan bahsediyoruz. Bütün üretim proseslerinde oluşan gazlar bunlar. Karbondioksit, metan, su buharı, ozon örnek verebileceğimiz gazlar. Bütün bu insan aktiviteleri ve insan popülasyonunun artışı nedeniyle de aslında biraz önce söylediğim gibi sera etkisi artmış oluyor. Dünyamızın sıcaklığında da bir artış meydana geliyor. Normal koşullarda dünya atmosferi içerisindeki sera gazları dünyayı yaşanabilir bir hal veren bir mekanizmaya sahip. Ancak insan etkisiyle, antropojenik etkenlerden dolayı bu gazların miktarını biz artırmaya devam ediyoruz ve küresel sıcaklığımız şu anda 1.25 dereceye ulaştı. 2 derece bizim için sınır değer, sınır eşik. Bu eşiğin kesinlikle aşılmaması gerekli. Özellikle 1.5 derece ve üzerinde bu sıcaklığı tutmamız gerekli. Ve bu noktada aslında dünyada daha önce özellikle bilim insanları iklim değişikliği konusunda bir isimlendirme yapmışlardı. Küresel iklim değişikliği diye. Küresel ısınma ve iklim değişikliği de ancak son yıllarda bu değişiklikler özellikle gelinen teknolojinin de gelişmesiyle ve yapılan çalışmalarla beraber artık radikal iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Nedir bu radikal iklim değişikliği? Artık atmosferimiz ve atmosfer olaylarımız bizim anlayamayacağımız, belki de kavrayamayacağımız şekilde etkilendi ve artık inanılmaz hava olayları gerçekleşmeye başladı. Tüm dünyada gerçekleşiyor. Özellikle dünyaya bakacak olursak işte deniz seviyesinin yükselmesi, küresel yangınlar ve kuraklıklar, seller, aşırı yağışlar gerçekleşiyor. Türkiye'de de özellikle ülkemizde de bu bağlamda önemli değişiklikler var. Bilindiği üzere Ankara'da bir Polatlı'da bir çöl fırtınası gerçekleşti. Hı hı. İlk defa gördük. Bunun yanı sıra İstanbul'a inanılmaz bir kar yağışı oldu kışın. Özellikle yazın inanılmaz yangınlara maruz kaldık Akdeniz bölgesinde ve çok canımız yandı. Orta kuşakta bir özellikle iklimde kuraklaşma var. Göllerimizi kaybediyoruz, tarım alanlarımızı kaybediyoruz. Karadeniz'e çıkalım. Karadeniz'de ne var? Fırtınalar var, seller var. İnsanlarımızı kaybettik, canlarımızı kaybettik. Özellikle Türkiye'miz Akdeniz kuşağında olduğu için iklim değişikliğinden önemli derecede etkileniyor. Dünyada peki bu konuda neler yapılabilir? Birçok çevresel anlaşmalar var. Bunlardan da biraz sonra bahsederiz. Özellikle bu anlaşmalardan Ülkemiz bu anlaşmaları, çevresel anlaşmaları takip ediyor. 2050'ye doğru net sıfır kavramına doğru dünya gidiyor ve bütün emisyonlarımızı sıfırlamamız gerekiyor. Ülkemiz de bu konuda önemli bu anlaşmaları takip ediyorlar.
Peki hocam, Türkiye olarak iklim konusunda neredeyiz? Hangi aşamadayız? Dünya ve Türkiye bazında bir karşılaştırma yapmamız mümkün mü?
Evet, şöyle söyleyelim. Bundan önceki anlaşmalar, özellikle Kyoto protokolü çok önemliydi. Sera gazlarının %50 azaltılmasından bahsediyordu bu protokol. Çeşitli büyük ülkeler imza atmamışlardı. Ülkemiz de imza atmamıştı. Ancak son yapılan, özellikle 2015 Aralık ayında yapılan Paris İklim Anlaşması çok önemli bir anlaşma. Kyoto protokolünün yerini aldı. Bu anlaşmaya Türkiye olarak biz de imza attık. Türkiye Eylül 2021 tarihinde bu anlaşmaya imza attı ve meclisten geçerek bu anlaşma uygulanmaya başladı. Ne diyoruz biz bu anlaşmayla? Küresel salınımlarımızı azaltacağız, hatta sıfıra indireceğiz diyoruz. Bununla ilgili olarak ülkemizde önemli değişiklikler oldu. Bakanlığımızın adı değişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Çevre kanununda değişiklikler yapıldı. Özellikle yol planı hazırlandı. Türkiye Çevre Ajansı kuruldu. O da çok önemliydi. Türkiye'de bir ilk olarak Türkiye Çevre Ajansı kuruldu. Ve ilk defa Konya'da Şubat ayının sonu itibariyle İklim Şurası yapıldı. Burada da Türkiye'nin gelecekteki yol planı çizildi. Konya'da şöyle bir özelliği var. İklim elçileri de ilk kez Konya'da gündeme geldi ve biz Atatürk Üniversitesi'ni temsilen, başlangıçta da söylemiştim, iklim elçisi olarak Konya'da üniversitemizi ben temsil ettim. Evet.
Peki hocam, iklim elçiliğinden bahseder misiniz? İklim elçiliğinin üstlendiği misyondan, öneminden?
Tabii şöyle, iklim elçileri Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Beyefendi'nin desteğiyle ortaya çıktı. Aralık ayı itibariyle oluşumlarını tamamladı. 209 üniversiteden 209 iklim elçisi olarak görevlendirildik. Atatürk Üniversitesi adına da ben temsil ediyorum üniversitemizi. İlk olarak Konya'daki İklim Şurası'na katıldık ve burada Sayın Bakanımız bizi Türkiye'ye, açıkçası Türkiye'ye lanse etti, gösterdi. Ve bundan sonraki çalışmalarda bakanlığımızla beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben şöyle kısaca, bakanımızın bir tanımı var, iklim elçisi tanımı. İzin verirseniz onu bir burada lütfen ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanımız şöyle ifade ediyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceği göz önüne alındığında, ulusal kalkınmamızın, su ve gıda güvenliğimizin sağlanması ve vatandaşlarımıza müreffeh şartlar sağlanması doğrultusunda acil önlemlerin hayata geçirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelenin tüm paydaşlar tarafından desteklenmesi elzemdir. Bu süreçte özellikle ülkemizin geleceği olan gençlerimize sürece dahil olması ve daha önemli hale geldiği konusunda bir fikri var Sayın Bakanımızın. Biz de buradan yola çıkarak aslında 209 iklim elçisi olarak çalışmalarımıza başladık. Üniversitelerimizde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konuda da özellikle üniversitemizde yapacağımız çok çalışmalarımız olacak.
Peki hocam, Atatürk Üniversitesi'nin iklim elçiliği konusunda attığı adımlardan bahseder misiniz?
Tabii şöyle söyleyebiliriz, daha yeni bir iklim elçiliği, yeni bir kavram. Biz de kendi aramızda iklim elçileri olarak aslında topluluğumuzun temel yapısını, kimliğini oturtmaya çalışıyoruz. Esas iklim elçileri olarak amacımız sıfır karbon emisyonlu kampüsler, yeşil kampüsler oluşturabilmek. Bu anlamda 2 aylık bir sürede çalışmalarımıza başladık. Şöyle kısaca birkaç tane örnek vereyim çalışmalarımızdan. Özellikle Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Katı ve Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörü, şu anda aramızda bulunan Zeynep Ceylan hocamızın destekleriyle bir çatı topluluk oluşturduk. Kendisine de burada teşekkür ediyorum Sayın hocamıza. Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Topluluğu adı altında bir çatı oluşturduk. Bir tarafında müdürlüğümüz, bir tarafında koordinatörlüğümüz yer alıyor. Ortada da iklim elçisi olarak ben bulunuyorum ve bizim çevreyle alakalı üniversitemizde çalışmalar yapan bütün toplulukları, kulüpleri bir araya getirerek bundan sonraki yol planımızı onlarla beraber karşılıklı istişareler içerisinde, projeleri beraber karşılıklı olarak yapacak şekilde bir çatı topluluk oluşturduk. Bunun yanı sıra farkındalık çalışmalarımıza başladık. İşte Yeşil Kampüs yolunda özellikle karbon yönetimi ve iklim değişikliği ile alakalı olarak Profesör Doktor Yusuf Selengil Hoca ile beraber bir seminer gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra okullarda, köy okullarında sürdürülebilir kalkınma amaçları eğitimleri veriyoruz. Bir parantez açayım, özellikle sürdürülebilir kalkınma amaçları bizim için çok önemli. İklim değişikliği, radikal iklim değişikliğinin önlenmesi konusunda. Bunun yanı sıra toplumsal duyarlılık projelerimiz var. Bunlara da devam ediyoruz. Tabii daha yeniyiz. İklim elçisi olarak ben de yeniyim. Üniversitemizde de çok tanınmıyoruz. Burada da bir duyuruda bulunmak istiyorum sizin aracılığınızla.
Tabii hocam.
Bütün genç arkadaşlarımızı, üniversiteli arkadaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle bizimle beraber çalışmak isteyen, iklim elçisi olarak benimle beraber, koordinatörlüğümüz ve müdürlüğümüzle beraber çalışmak isteyen arkadaşları bekliyoruz. Ben çevre mühendisliği bölümündeyim. Odam orada. Beni ziyarete gelebilirler. E-mail adresimi de vereyim isterseniz. Oradan da
tabii ki
e-mail atabilirler. sahinkorkmaz25@gmail.com adresine bana e-mail atabilirler. Kendi fakültelerinde çevreyle alakalı kulüpler varsa bu kulüplere katılıp bu kulüpleri bizimle iletişime geçirebilirler. Biz birçoğuyla iletişim halindeyiz ama bu şekilde olabildiğince üniversiteli arkadaşlarımıza ulaşmayı, olabildiğince büyümeyi amaçlıyoruz ve böylece aslında gelecek bizim, gelecek iklim değişikliği, radikal iklim değişikliği bizleri etkileyecek. Bu konuda bütün arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Sahada çalışacak, bizimle beraber üniversitelerimizi yeşil kampüs yapacak, üniversitelerimizi yeşil üniversite yapacak arkadaşlara, projelere ihtiyacımız var. Bu konuda genç arkadaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum ben.
Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler, programımıza kısa bir müzik arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
Açılan tek gülüşün sen bu bağın. Kurulur kalplere sevda otağın. Kim bilir hangi gönül
Sevgili dinleyenler, Akademik Bakış programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için kısa bir hatırlatma yapalım. Bu hafta iklim, iklim değişikliğine ve iklim eşiğine dair konuşacağız. Çok değerli konuklarım, Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Zeynep Ceylan ve Atatürk Üniversitesi İklim Eşiği Doktor Öğrencisi Şahin Korkmaz hocamızla beraber. Hocam, dilerseniz diğer sorumuza geçelim. Zeynep Hocam,
tabii,
sizinle
buyurun.
Devam edeceğiz. Evet. Radikal iklim değişiklikleriyle ilgili olarak alınabilecek önlemler genelde ve öznelde nelerdir hocam?
Evet, şimdi bu radikal iklim değişiklikleri kavramı özellikle son bir yılın kavramı, onu vurgulamak gerekiyor. Hı hı. Önce sera etkisi olarak başladı bütün dünyada. Global sera etkisi denildi. İşte ısının artması. Daha sonra iklim değişiklikleri denildi. Daha sonra da radikal iklim değişiklikleri denildi. Hı hı. Biraz önce Sayın Şahin Bey'in de söylediği gibi çok kısa süreçte, çok beklenmedik derecede çok hızlı değişimler oluyor iklimde. Mesela bir örnek verelim. Bu dünyadaki bu Denver'dı yanılmıyorsam. Denver'da bir gün 33 derece olan havanın sıcaklığı ertesi gün 3 dereceye kadar düştü mesela. Bu dünyada daha önce hiç görünmemiş bir şey. Yine Polatlı'da kum fırtınaları, yine Akdeniz'de tsunamilerin oluşması ki hani malum okyanus yok burada. Rize'de yaşanan sel felaketleri, arkadaşımızın da dediği gibi. Yani çok hızlı evrilmesi iklimin. O kadar kısa sürede evrilmesi ki aynı gün içerisinde dahi çok radikal değişikliklerin olması sebebiyle artık sadece iklim değişikliği de denmiyor. Dünya artık buna radikal iklim değişikliği diyor. Hı hı. Artık sadece sera etkisi dersek eksik söylemiş oluyoruz. Hı hı. Evet. Sebep olarak acaba ne tür sebeplerden kaynaklanıyor bu? Tabii pek çok sebebi var bunun. Öncelikle fosil kökenli yakıtların kullanılması inanılmaz derecede atmosfere karbon salınımı yapıyor. Karbon emisyonu yapıyor. Fosil kökenli yakıt dediğimiz zaman 3 temel yakıttan bahsediyoruz. Katı, sıvı ve gaz olmak üzere. Katı kömür bildiğiniz gibi, sıvı petrol ve fuel oil, gaz ise doğal gaz. Tabii ki doğal gaza doğru geçtikçe karbon salınımı kömüre göre çok daha büyük bir yüzdede düşüyor. Mesela doğal gazın karbon salınımı kömürün karbon salınımından 1.7 kat daha düşük. Dolayısıyla hani kötüler için de iyisi diyelim. Özellikle Erzurum'da doğal gaza geçilmesi hava kirliliği boyutunda da çok muazzam getirileri oldu. Tabii iklim değişikliği boyutuyla işi incelediğimizde ayrı bir boyut ortaya çıkıyor, doğru. Fakat bir de hava kirliliği boyutu var bunun. Şayet kömür kullanıyorsak malumunuz kükürtlü gazlar da atmosfere atılıyor. Ve özellikle kükürtlü azotlu gazlar atmosferde ne yapıyor? İnanılmaz bir hava kirletici etki yapıyor. Artı partikül maddelerle beraber doğal gaza geçişle beraber Erzurum kırmızı alarmdaydı hava kirliliğinde. Şükür en azından bir nebze de olsa hava kirliliği olayını azaltmış olduk. Aslında hava kirliliği de bu global iklim değişikliklerini, radikal iklim değişikliklerini tetiklemiyor dersek hatalı olur. Yani sebeplerinden birisi de o. Bunun haricinde üretim, tabii sanayi, sanayi toplumuna girdikten sonra inanılmaz bir tüketim çılgınlığı yaşandı bütün dünyada. Biz halen daha bu çılgınlığı yaşıyoruz ama tüketim çılgınlığında dünyada özellikle Amerika birinci sırada, bunu da vurgulamış olalım. Tabii ne kadar tüketiyorsanız, bu bir arz talep dengesidir, o kadar da üretilecek. Şimdi üretildiği zaman elbette salınımı olacak fabrikaların, değil mi? Yani bacasından ayrı salınımı, işte sıvı atığı olacak, katı atığı olacak. Yani fabrika, insan da bir fabrikadır. Nasıl insan yaşadığı sürece her tür atık oluşturabiliyorsa, fabrikalar da üretim yaptığı sürece her tür atık oluşturabiliyor. Özellikle havaya salınan atıklar çok önemli. Yine oluşan katı atıklar çok önemli. Ve günlük hayatımızda sabahtan kalkıyoruz, akşama kadar onlarca maddeyle, onlarca malzemeyle haşır neşiriz. Kullandığımız malzemeler, işte bir cep telefonundan tutun, kıyafetinizden, aracınızdan, her şeyinizi düşünün. Ki bunların kolektif etkisine, kümülatif etkisine biz karbon ayak izimiz diyoruz. Her tür şeyi kullanıyoruz, habire tüketiyoruz, habire yenisi çıkıyor, daha üst teknoloji, aman alayım diyorsunuz, onu değerlendirmeden yenisine sıçrıyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar da üretimi tetikliyor. Üretim tetiklendiği sürece de karbon emisyonlarını maalesef önüne geçiremiyor. Ha şimdi dünya artık şurada değil, dünya temiz üretim teknolojilerine doğru bir geçiş halinde. Özellikle de sürdürülebilir temiz üretim teknolojileri. Yani mutlaka başında bir sürdürülebilirlik kavramı olacak. Sürdürülebilir temiz üretim teknolojilerini bizim sanayimiz kullandığı sürece, dünya sanayisi bunları kullandığı sürece, artı sanayiler arasında simbiyotik iletişim olduğu sürece umarım ki bu iklim değişikliklerine dair etki bir nebze olsun azalacaktır. Tabii bu radikal iklim değişikliklerinin üzerine işte ne tür şeyler etki ediyor dediğimiz zaman bunu bir matematiksel modelleme olarak düşünmemiz lazım. Yani tek boyutlu düşünürsek çok büyük hata yapmış oluruz. Bu iklim değişikliğine etki eden pek çok faktör vardır. Ve her bir faktörün de katsayısı birbirinden farklıdır. Öncelikle acaba hangisinin katsayısı daha yüksek? O konuya biraz fren tutmamız gerekiyor. Hı hı. Mesela ne olabilir o konu? Enerji. Biliyorsunuz enerjide bağımsız ülkeler rüştünü ispat etmiş ülkelerdir. Bir ülke enerjide ne kadar dışarıya bağımlıysa o kadar başkalarının emrinde çalışıyor ya da başkalarının emrinde bir ülke demektir. Ve hiçbir zaman gelişmiş ülke seviyesine geçemez. Bir ülkenin işte gelişmekte olandan gelişmiş ülkeler seviyesine geçebilmesi için enerjide bağımsız olması lazım. İşte karbon emisyonlarının en fazla atılım yaptığı sektör enerji üretimidir. Enerjisiz malum hiçbir şey olmuyor, değil mi? Biz bile bir düşünelim, sabah kalkıyoruz akşama kadar. Bir elektrik olmasa internet olmaz. İnternet olmasa hiçbir şey olmaz. Evet. Eyvah ne yapacağım diyoruz, değil mi? Ne kadar bağımlıyız bir düşünün. Dolayısıyla enerji sektörü en büyük sektördür. Enerji üretiminde temiz üretim teknolojileri, temiz enerji, yeni ve yenilenebilir enerji sektörüne ne kadar geçebilirsek, İşte o oranda, çünkü en büyük katkı enerji üretimidir, o oranda iklim değişiklikleriyle mücadelemiz çok daha etkin olacaktır. Konu çok geniş. Ben bu şekilde özetlemeye çalıştım.
Hocam çok teşekkür ederiz. Programın evet. Sonuna doğru yaklaşırken eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım.
Evet. Ben söyleyeyim, daha sonra Şahin hocama tabii da hocam. Fırsat verelim. Bu arada malumunuz ben katı ve tehlikeli atık yönetimi koordinatörlüğünü de yürütüyorum üniversitemizde. Evet. Şöyle bir misyon üstleniyoruz biz. Üniversitemizde çıkan her tür atığı değerlendirmek, bir katma değere çevirmek. Çünkü bu atıkları biz değersizmişcesine, benim hiç sevmediğim bir kelimeyi telaffuz edeceğim burada dikkatinizi çekerek, çöpmüş gibi davranarak. Çünkü bizim çevre mühendisliği bölümüne gelen öğrencilere ilk unutturduğumuz kavram çöp kavramıdır. Çöp diye bir şey yoktur dünyada. atık diyoruz. Artık dünya atık kelimesini de terk etti. Şu anda yeni bir kavram gelişti. Yenilenebilir ham madde. Bakın, bakın, yenilenebilir ham madde. Artık atık da demiyor dünya buna. Dünya buna atık demiyorsa biz nasıl kalkıp çök diyebiliriz? Değil mi? Dünyaya entegre bir ülkeyiz. Ne olur değerli gençler, değerli arkadaşlarım. Ne olur burada bir düşünelim. Kafalarımızda bir soru işareti oluşsun. Dolayısıyla üniversite muazzam geniş bir üniversite. 64-65 yıllık bir üniversite ve kampüsümüz çok geniş. İnanılmaz derecede atığımız oluyor. Organik atığından tutun, elektronik atık, efendim bitkisel yağlar, atık ilaçlar, motor yağları, efendim geri dönüştürülebilir işte camlar, metaller, plastikler, kağıtlar, kartonlar derken inanılmaz geniş bir yelpazesi var. Şimdi ben bundan niye bahsettim? Biz şayet atıklarımızı çok güzel yönetip katma değere çevirebilirsek, o atıkları yönetip yenilenebilir ham madde olarak tertemiz bir şekilde yeni bir üretime, simbiyotik ilişki içerisinde yeni bir üretime sunabilirsek o kadar az sıfırdan üretilmiş olacak. Ve otomatikman iklim değişikliklerine müthiş bir kas sayıda neyimiz olacak? Desteğimiz olacak. Bilmem anlatabildim mi derdimi?
Evet hocam.
Ve şu anda ben daha henüz bu koordinatörlüğe atanalı 1,5-2 sene oldu. Ki zaten bir yılını ben hiç saymayacağım. Çünkü pandeminin pik yaptığı 2020 yılına denk geldik. Şurada bir senedir falan aktif çalışıyoruz. Şu anda üniversitemizde 14 farklı atığı en mükemmel haliyle Çevre Bakanlığı'nın öngördüğü koşullarda yönetmeye başladık. Nasip olursa 1-2 hafta içerisinde tüm üniversitemizi sıfır atığa entegre de edeceğiz. Bir dahaki programda nasip olursa neler yaptık, neleri yönetiyoruz, sizden taleplerimiz nedir, paydaş olarak bize ne gibi katkılarda bulunabilirsiniz, bundan bahsetmek istiyorum. Beni yeniden konuk ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Bu sizin çevre duyarlılığınızın ne derece gelişmiş olduğunun da bir göstergesidir. Ben gerçekten kendi adıma, dünya adına, gelecek nesiller adına çok teşekkür ediyorum.
İletişim Fakültesi adına ben teşekkür ederim hocam.
Ben de sayın hocama katılıyorum. Öncelikle sayın hocamıza burada teşekkür etmek istiyorum. Bir de şunu vurgulamak istiyorum son olarak. Artık sözün bittiği, harekete geçmemiz gereken bir dönemdeyiz. Eşiği çoktan açtık. İklim konusunda genç arkadaşlarımızla beraber çalışmamız gerekli. Gençlerin daha duyarlı olması gerekli. Ayrıca bir teşekkür daha etmek isterim izin verirseniz. Sayın rektörümüze, rektör yardımcılarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bakanlığımıza, sayın bakanımıza özellikle bu projeyi başlattığı için, iklim elçisi projesini başlattığı için teşekkür ediyorum. Ayrıca Radyo Üniversite ailesi sizlere çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir konu da bizleri misafir ettiğiniz için
biz
çok teşekkür
ederiz hocam. Akademik Bakış programının sonuna geldik. Sizlere bu programda iklim, iklim elçiliği, değişikliğine dair bilgileri aktarmaya çalıştık. Çok değerli hocalarımız Profesör Doktor Zeynep Ceylan ve Çevre Mühendisi Anabilim Dalı Doktor Öğrencisi Şahin Korkmaz'la birlikte kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı günde saatlerimiz 15'i gösterirken 102 frekansında yepyeni konu ve konuklarla sizlerle olmak dileğiyle. Program yapımcısı Samet Candar, ben sunucunuz Dilek Karabulut. Mutlu haftalar dileriz.
Radyo Üniversitesi.